Ayrım 3.
Onun omzuna dokunuverdi. Franti arkasına döndüğünde müdürle burun buruna geldi. Müdür hareketlerine dikkat et dedi ona. Sonra sırada yürüyen bir askere bu şekilde davranmak çok yanlış bir davranıştı diye ilave etti. Bunun üzerine Franti hemen ortadan kayboldu. Askerler gruplar halinde yürürlerken yüzleri terli, üniformaları da toz içindeydi. Müdürümüz, çocuklar sizler askerlerin iyiliğini istemelisiniz. Çünkü onlar vatanımızın koruyucularıdırlar. Yaşları sizlerden biraz büyüktür ve bir tehlike anında canlarını sizler için tehlikeye atarlar. Hepsi de ülkemizin değişik bölgelerinden topraklarımızı korumak uğruna geldiler. Hadi çocuklar, askerlerimiz geçerken sizler de onlara okul selamınızı verin dedi. Önümüzden ülkemizin bayrağını taşıyan askerler geçerken hepimiz elimizi alnımıza koyup selam verdik. Bunu gören subaylar da ellerini alınlarına götürerek bize selam verdiler. Birden arkamızdan bir ses "Bravo çocuklar!" diye bağırarak kulaklarımızı çınlattı. Geriye döndüğümüzde bu sesin yaşlı bir adama ait olduğunu gördük. Kıyafetinden onun emekli bir subay olduğu anlaşılıyordu. Yaşlı adam bizlere doğru bakarak "Bayrağına küçük yaşta saygı gösteren bir kişi büyüyünce onu nasıl koruyacağını da bilir." diyerek konuşmasını tamamladı. Nelly'nin koruyucusu 23 Çarşamba. Nelly dün askerlere bakarken son derece hüzünlüydü. Onlara sanki ben hayat boyu asker olamayacağım dercesine bakıyordu. Nelly çok iyi ve çok çalışkan bir çocuktur. Fakat o kadar zayıftır ki nefes almakta bile güçlük çeker. Üzerine her zaman siyah, parlak bir yağmurluk giyer. Annesi okul çıkışında ezilmemesi için gelip onu okuldan alır. Okulun ilk günleri onu böyle soluk ve zayıf gören diğer çocuklar ona çantalarıyla ve kitaplarıyla vurup duruyorlardı. Fakat o bunu annesine hiç belli etmiyordu. Çünkü annesinin onun güçsüz olduğunu ve arkadaşlarının onunla yalnızca eğlendiğini düşünmesini istemiyordu. Ama bu arada çocuklar ikide bir de ona vurmaya ve onu kızdırıp ağlatmaya devam ediyorlardı. Ancak bir gün Garone duruma müdahale ederek "Bundan böyle Nelly'ye dokunan olursa onu bir yumrukta yere sererim." dedi. Franti bunu ciddiye almayınca Garone'den bir güzel dayak yedi. Bu olaydan sonra kimse bir daha Nelly'ye dokunmadı. Öğretmen Nelly'yi Garone'nin yanına oturttu ve ikisi son derece iyi arkadaş oldular. Nelly okula gelir gelmez Garone'nin okula gelip gelmediğini soruyordu. Birbirlerine hoşça kal demeden evlerine gitmiyorlardı. Nelly çantasını veya defterini sıranın altında unuttuğu zaman Garone bunları onun evine kadar götürüyordu. Garone öğretmen tarafından övüldüğü zaman Nelly sanki kendisi övülmüşçesine seviniyordu. Nelly bir gün bütün bu olan bitenleri annesine anlatınca annesi okul müdürüyle konuşmak üzere okula geldi. Müdürün odasında "Müdür bey, ben Garone hakkındaki öğrencinizle konuşmak istiyorum. Bu mümkün mü acaba?" diye sordu. Müdür biraz da şaşırarak hademeye Garone'yi çağırmasını söyledi. Garone içeri girer girmez Nelly'nin annesi büyük bir sevgiyle onun üzerine atıldı ve çocuğu yanaklarından öptü. Sonra "Demek benim oğlumun hem en iyi arkadaşı hem de koruyucusu sensin." dedi. Kadıncağız Garone'ye teşekkür etmek amacıyla bir şeyler verebilmek için hızlı bir şekilde çantasını karıştırdı ama hiçbir şey bulamadı. Bunun üzerine boynundaki zinciri çıkarıp Garone'nin boynuna takarak "Lütfen bunu benim hatırım için tak oğlum." dedi. Sınıf birincisi 25 Cuma. Garone herkesin sevgisini kazanmıştı. Sınıfın harika çocuğu Derossi ise her zamanki gibi bu yılda okul birinciliğine adaydı. Herkes onun bütün derslerdeki başarısını bildiğinden kimse onunla rekabet etmeye bile yanaşmazdı. O her şeyi bir kerede anlayan, derslerdense bir oyuncakla oynarmışçasına zevk alan bir çocuktur. Matematik, dil bilgisi, kompozisyon ve diğer bütün derslerde birinciliği kimseye kaptırmaz. Öğretmen ona "Senin tanrı vergisi bir zekan var, sakın bunu harcama." der. Derossi 12 yaşında üzerine sürekli olarak mavi, altın kaplama düğmeli bir kıyafet giyer. Canlı ve sevimlidir. Kendisi bir mağaza sahibinin oğlu, sınıftaki çocuklar hiçbir zaman onu incitecek bir davranışta bulunmazlar. Sadece Nobis ve Franti ona tepeden bakar. Votini ise onu kıskançlıkla süzer. Fakat Derossi sanki bunların hiç farkında değilmiş gibi davranır. Sınıfta öğrencilerin ödevlerini toplayacağı zaman herkes onunla şakalaşır. Derossi zaman zaman herkese çeşitli gazete küpürleri ve resimler hediye eder. Bu hediyeleri dağıtırken son derece ciddi bir ifade takınır. Onu kıskanmamak elde değildir. Ben de tıpkı Votini gibi onu kıskanırım. Evde ödevlerimi yaparken ne zaman aklıma Derossi gelse kıskançlığım bir kat daha artar. Onun ödevlerini çoktan bitirdiğini düşünüp üzüntüye kapılırım. Fakat okulda onu o sevimli, güleç yüzlü ve çalışkan haliyle gördüğüm zaman hemen bu duygulardan sıyrılır, onu kıskandığım için kendimden utanırım. Onu görünce bana bir cesaret ve çalışma azmi gelir. Öğretmen bugün aylık bir öyküyü temize çekmesi ve okuması için ona verdi. Öykünün adı Lombardiyalı Küçük Nöbetçi. De Rossi kahramanlık dolu bu öyküyü sınıfta titreyen bir sesle ve gözleri yaşlarla dolu bir halde okudu. Onun ne kadar iyi ve asil biri olduğunu bir kez daha anladım. Sevgili arkadaşım De Rossi, sen benden çok daha değerli birisin. Sen benimle kıyaslanmayacak kadar önemlisin. Sana büyük bir saygı duyuyorum. Ayın Öyküsü, Lombardiyalı Küçük Nöbetçi, 26 Cumartesi. 1859 yılında Lombardiya'nın bağımsızlık savaşından sonra Saluzolu süvariler kararlı bir şekilde düşmanın üzerine doğru gidiyorlardı. Askeri bölüğü bir subay ve bir çavuş idare ediyordu. Bütün herkes büyük bir dikkat içinde düşmanı yok etmeye gidiyordu. Bir süre sonra askerler derme çatma bir köy evine vardılar. Ağaçlarla çevrilmiş olan evin önünde bir çocuk elindeki bıçakla bir tahta parçası yontuyordu. Evin penceresinde bir İtalyan bayrağı asılıydı. Çiftçiler bayrağı dışarı asmışlar, daha sonra da Avusturyalılardan korktukları için kaçıp gitmişlerdi. Çocuk atlı süvarileri görür görmez elindeki tahta parçasını bir kenara atıp şapkasını çıkardı. Son derece güzel bir çocuktu. Gözleri iri ve maviydi. Saçları ise sapsarı ve uzundu. Çocuğu gören subay, "Burada ne yapıyorsun, neden ailenle birlikte kaçıp gitmedin?" diye sordu ona. Çocuk, "Benim ailem yok." diye cevap verdi. Sonra ekledi, "Burada kalıp savaşı görmek istiyorum." "Avusturyalılar buradan geçti mi?" "Hayır, 3 gündür kimseyi görmedim." Subay bir an için düşünceye daldı, sonra atından aşağı inip eve doğru yürüdü ve çatının üstüne çıktı. Ev oldukça alçaktı. Çatısından sadece çayırların bir kısmı görünüyordu. Subay ağaçların üstüne çıkmak gerek diyerek aşağı indi. Harmanın önünde göğü delermişçesine uzanan çok yüksek ve ince bir ağaç vardı. Subay önce askerlere sonra da çocuğa bakıp "Gözlerin keskin midir?" diye sordu. "Çocuk hiç duraksamadan ben kilometrelerce uzaktan geçen bir serçeyi bile görebilirim." dedi. "Peki bu ağacın tepesine çıkabilir misin?" "Yukarı çıkmam yarım dakika bile sürmez." "Yukarı çıkıp bana uzaklarda Avusturyalı askerler olup olmadığını söyleyebilir misin?" "Tabii söylerim." "Bu işi yaptıktan sonra benden ne isteyeceksin peki?" Çocuk gülerek "Ne mi isteyeceğim? Tabii ki hiçbir şey." diye cevap verdi. "Ben ülkem için her şeyi yaparım. Ben Lombardiyalıyım." "Çok iyi," dedi subay. "Çık öyleyse. Bir dakika, önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım." Çocuk önce ayakkabılarını çıkardı, sonra pantolonunun kemerini çözdü ve ağacın gövdesine sarılarak yukarı çıkmaya başladı. "Dikkatli ol," diye bağırdı subay. Çocuk bir an için şaşkınlıkla subayın yüzüne bakıp tırmanmayı sürdürdü. Çok geçmeden ağacın zirvesine ulaşmıştı. Subay, "Şimdi ileri doğru bak," diye bağırdı. Çocuk ileriyi daha iyi görebilmek için sağ elini alnına doğru götürerek aşağı seslendi. "İki tane atlı asker görüyorum. Buradan ne kadar uzaktılar? 1/2 mil kadar. Hareket ediyorlar mı?" "Hayır, duruyorlar." Küçük bir sessizlik anından sonra subay, "Başka ne görüyorsun?" diye sordu. Çocuk sağa doğru bakıp, "Ağaçların arasındaki mezarlıkta parıldayan bir şeyler görüyorum. Süngüye benziyor," dedi. "İnsan görüyor musun?" "Hayır, sanırım saklanmışlar." Bu sırada evin yanında patlayan bir top sesiyle herkes irkildi. Subay çocuğa, "Çabuk aşağı in, seni gördüler," diye seslendi. Çocuk, "Ben korkmuyorum ki," diye karşılık verdi. Subay, "Öyleyse şimdi de sola bak ve bana gördüklerini söyle," diye bağırdı yukarı doğru. Çocuk tam sola doğru bakarken çok yakınından bir top mermisi daha geçti. Subay sinirli ve otoriter bir sesle, "Sana söylüyorum, çabuk aşağı in," dedi. Çocuk aşağı seslendi. "Merak etmeyin, ağacın gövdesi beni korur. Siz solda ne olduğunu bilmek istiyor musunuz?" "Evet, istiyorum ama artık aşağı inmelisin." Çocuk tam solda gördüklerini anlatmak üzereyken 3. bir top patlaması duyuldu ve zavallıcık kolları açık bir şekilde aşağı düşmeye başladı. Subay "Lanet olsun," diye bağırdı. Çocuk sırt üstü yere düşmüştü. Göğsünden kanlar boşanıyordu. Çavuş ve 2 asker de atlarından inmiş çocuğa doğru koşmaya başlamışlardı. Subay çocuğun gömleğini çıkarttığında 1 adet mermi parçasının çocuğun sol ciğerine saplandığını gördü. Büyük bir üzüntü içerisinde "Ölmüş," diye mırıldandı. Herkes hep bir ağızdan "Zavallı çocuk, cesur çocuk," diye söylenirken çocukcağız oracıkta can vermişti. Subay çocuğu çimlere yatırdıktan sonra pencerenin önündeki bayrağı çıkarıp çocuğun üzerine örttü. Çavuş çocuğun etrafına dağılmış olan eşyalarını topladı. Büyük bir sessizlikten sonra subay çavuşa dönüp "Onu buradan askeri ambulans alsın. O bir askerdi ve askerler tarafından gömülmeli," dedi. Sonra çocuğun alnına bir öpücük kondurup askerlerine bağırdı. "İleri." Güneşin batmasıyla birlikte bütün İtalyan birliği büyük bir hırs ve kararlılıkla düşmanın üstüne yürümeye başlamıştı. Küçük çocuğun ölümü herkesi kamçılamıştı. Çocuğun bayrakla örtülü naaşının yanından geçen diğer birlikler onu selamlıyor, başucuna çiçek bırakıyorlardı. Subaylardan biri çocuğa kendi madalyasını takmıştı. Yerde yatan küçük çocuğun suratında tatlı bir tebessüm vardı. Yüzü sanki canım Lombardiya için feda olsun der gibiydi. Fakirler, 29 Salı. İnsanın vatanı için canını feda etmesi büyük bir erdemdir. Fakat sen küçük erdemleri de göz ardı etmemelisin oğlum. Dün beraber okuldan dönerken senin yanından kucağında küçük bir çocukla birlikte bir kadın geçti ve senden sadaka istedi. Sense cebinde paran olmasına rağmen ona şöyle bir bakıp geçtin. Bak oğlum, bir daha sakın senden yardım isteyen birine sırtını dönme. Hele bunu kucağında bebeği olan bir anneye hiç yapma. O küçücük bebeğin karnının aç olduğunu ve annesinin ona yiyecek bir şeyler alacak parasının olmadığını düşün. Benim sana bir gün hıçkırıklar içinde, oğlum bugün sana kuru ekmek bile veremeyeceğim dediğimi düşünebiliyor musun? Fakir birinin sana para verdiğin zaman o kişi sana Tanrı sizi ve sevdiklerinizi korusun der. Sen bunların ne kadar hoş ve tatlı sözler olduğunu anlayamazsın. Böyle sözler beni çok mutlu eder ve yaşama bağlanmamı sağlar. Eve döndüğüm zaman bu fakirin bana benim ona verdiğinden çok daha fazlasını verdiğimi düşünürüm. Ben bu tür hareketleri senden de bekliyorum. Fakir bir anneye, yaşlı bir kadına, küçük bir çocuğa yardım ettiğin zaman kendini çok daha mutlu hissedersin. Fakir insanlar küçük çocuklardan sadaka almaktan utanmazlar. Çünkü onların da tıpkı kendileri gibi başkalarına ihtiyaç duyduklarını düşünürler. Biliyorsun, okulun önünde birçok fakir insan var. Bir yetişkinin onlara verdiği sadaka sadece bir iyiliktir. Fakat küçük bir öğrencinin onlara vermiş olduğu sadaka hem bir iyilik hem de sıcacık bir şefkatin göstergesidir. Senin onlara vereceğin para adeta bir çiçek gibidir. Senin dünyada hiçbir şeyinin eksik olmadığını, onların ise birçok şeyden yoksun olduğunu düşün. Sen hayatın boyunca mutluluğa ulaşmak için çabalarken, onlar sadece hayatta kalmayı başarmaya çalışırlar. Bir taraftan saraylarda yaşayanları, diğer taraftan da yiyecek bir lokma yemeği olmayanları düşün. Kocaman bir şehirde açlıktan ölen insanların olduğunu bilmek beni büyük bir dehşete düşürüyor. Enrico, sakın bir daha böyle yardıma muhtaç bir annenin yanından ona para vermeden geçme. Baban. Aralık. Bir tüccar. Bir perşembe. Babam, okul ne zaman tatil olsa ya eve bir arkadaşımın gelmesini ya da benim arkadaşlarımı ziyaret etmemi ister. Pazar günü Votini ile dolaşmaya gideceğim. Bugün ise bize Garofi geldi. Hani şu burnu karga gibi, gözleri ufacık olan çocuk. Kendisi bir eczacının oğlu. Onu sürekli olarak cebindeki paraları sayarken görürüm. Kafası o kadar iyi çalışır ki birçok zor işlemi kağıt kalem kullanmadan yapabilir. Parasını değerlendirmek için devamlı tasarruf hesapları ile ilgilenir. Garofi'nin paraya olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinir. Sıranın altında küçük bir madeni para bile kaybetse onu saatlerce arar. Sıranın altında bulduğu kalem, silgi, toplu iğne, pul gibi her şeyi toplayıp eve götürür. 2 yıldan beri pul koleksiyonu yapıyor ve albümünü tamamladıktan sonra bunu okulun karşısındaki kitapçıya satacağını söylüyor. Kitapçı ihtiyacı olduğu zaman defter ve kitaplarını ona parasız verir. Çünkü Garofi birçok öğrenciyi onun dükkanına götürür. Garofi devamlı okulda birileriyle alışveriş yapar. Onu her zaman bir şeyler satarken ya da piyango düzenlerken görmek mümkündür. Topladığı eski gazeteleri bir eskiciye satar. Bütün hesaplarını tuttuğu bir defteri bile vardır. Garofi'yi çok severim çünkü beni çok eğlendirir. İkide bir beni pazarcılık oynamaya zorlar. Her şeyin fiyatını çok iyi bilmesi beni şaşırtır. Büyüyünce bir dükkan açacağını söyler durur. Bugün ona birkaç tane yabancı pul verdim, çok sevindi ve bana her bir pulu kitapçıya kaç liradan satabileceğini söyledi. Babam gazete okur gibi yaparak Garofi'yi dinledi ve çok eğlendi. Garofi cebinde her zaman satabileceği bir şeyler bulundurur. Ama onun için en değerli olan şey pul koleksiyonudur. Koleksiyonunu adeta bir hazine gibi görür. Arkadaşlarım Garofi'ye cimri ve tefeci diyorlar ama ben yine de onu çok seviyorum. O bana çok şey öğretti ve ben onunla konuştuğum zaman sanki karşımda büyük bir insan varmış hissine kapılıyorum. Coretti, Garofi için annesinin hayatının tehlikede olduğunu bilse onu kurtarmak için bile pullarını vermez diyor. Babamsa onun çok hırslı ama aynı zamanda da temiz kalpli bir çocuk olduğunu söylüyor. Kendini beğenme. 5. Pazartesi. Dün Votini ve babasıyla birlikte gezinti yapmak üzere Rivoli Caddesi'ne gittik. Dora Grossa Caddesi'nden geçerken Stardi'ye rastladık. Stardi gözlerini bir kitapçının vitrinindeki büyük bir coğrafya haritasına dikmişti. Onun uzun zamandır orada olduğunu düşündük. Çünkü dışarıda bile ders çalışırdı. Bizi görünce büyük bir saygıyla selam verdi. Votini ise her zamanki gibi iyi giyinmişti. Üzerinde deri çizmeleri, nakışlı ve püsküllü ceketi, tüylü şapkası ve saati vardı. Giydiği kıyafetlerin kalitesinin bilincinde olduğu için yolda kasılarak yürüyordu. Fakat bu kez bu kendini beğenmişliği ona pahalıya mal oldu. Yolda hep birlikte yürürken Votini ile ben Votini'nin babasını oldukça geride bırakmıştık. Bir ara aramızdaki mesafeyi çok aştığımızı düşünüp durduk. Tam karşımızda son derece sıradan giyimli ve oldukça da yorgun görünen bir çocuk duruyordu. Çocukcağız başını öne eğmiş kara kara düşünüyordu. Ağacın altında elinde gazete bir oraya bir buraya gidip gelen adam büyük bir olasılıkla onun babasıydı. Çok yorulduğumuz için Votini ile birlikte bir taşın üzerine oturduk. Votini çocukla benim aramıza oturmuştu. Üzerindeki pahalı giysileri çocuğa gösterip onu kıskandırmak istiyordu. Bunun için birden oturduğu yerden kalkıp bana deri çizmelerimi gördün mü diye sordu. Soruyu bana sormasına rağmen asıl amacı çocuğun dikkatini çekmekti. Fakat bunu başaramadı. Bunun üzerine ayağını yere indirip nakışlı ceketini beğenmediğini ve onun yerine gümüş düğmeli başka bir ceket alacağını söyledi. Ancak çocuk kafasını çevirip Votini'ye bakmamıştı bile. Votini tüylü şapkasını işaret parmağına takıp çevirmeye başladı. Çocuk belki de onun bu hareketleri kasıtlı olarak yaptığını anladığından ona hiç ilgi göstermedi. Votini'nin sabrı taşmaya başlamıştı. Hemen saatini kolundan çıkartıp bana akreple yel kovanı gösterdi. Fakat bu da işe yaramamıştı. Çocuk yine kafasını çevirmedi. Votini'ye saatinin altın kaplama olup olmadığını sordum. Bana kaplama değil, altın diye cevap verdi. Ama hepsi altın değil, bir kısmı da gümüşten yapılmış, öyle değil mi dedim. Büyük bir hiddetle, hayır görmüyor musun diye bağırdı. Saati yanımızda oturan çocuğun gözüne sokarak, sen söyle, tamamı altından yapılmış değil mi diye sordu. Çocuk soğuk bir ses tonuyla, bilmiyorum diye karşılık verdi. Votini en sonunda sinirlenip, bu ne kibir böyle diye bağırdı. Bunun üzerine çocuğun babası yıldırım hızıyla yanımıza gelip onun gözleri görmüyor diye fısıldadı. Votini donup kalmıştı. Buğulanan gözleri çocuğa takıldı. Sonra gözlerini yere indirerek çok üzgünüm, inanın bilmiyordum diye mırıldandı. Bütün bu olup bitenin farkında olan çocuk tatlı ve hüzünlü bir ses tonuyla önemli değil diye karşılık verdi. Votini kendini beğenmiştir ama kötü kalpli biri değildir. Olanlar onu o kadar üzmüştü ki bütün bir yürüyüş boyunca ne güldü ne de tek bir kelime etti. İlk kar, 10 cumartesi, elveda Rivoli'deki yürüyüşler, işte çocukların en sevdiği arkadaşı, işte yılın ilk karı. Dün akşam lapa lapa kar yağdı. Karlı günlerde vitrinlere baka baka okula gitmek çok hoşuma gider. Okul çıkışları ise ayrı bir zevktir. Herkes hep bir ağızdan bağırarak kar topu oynar. Çocuklarını almaya gelen velilerin şemsiyeleri, polislerin kaskları ve çantalarımız kardan bembeyaz olur. Dışarıda herkes çok mutlu görünüyordu. Hatta hiçbir şeyden memnun kalmayan Precossi ve geçirdiği kazadan dolayı koltuk değnekleriyle dolaşan Robetti bile hallerinden memnun görünüyorlardı. Hayatında ilk defa kar gören Kalabriyalı çocuk sımsıkı bir kar topu yapıp onu şeftali gibi yemeye başlamıştı. Bahçıvanın oğlu olan Crossley'nin çantasının içi karla dolmuştu. Babam onu bizim eve çağırdığı gün duvarcı bizi gülmekten öldürdü. Ağzına bir miktar kar koydu ama sonra onu ne ağzından dışarı çıkarabildi ne de yutabildi. Ağzında kar topuyla birlikte bize öyle çaresizce baka kaldı. Okuldan çıkan öğretmenler de son derece mutluydular. Birinci sınıftaki öğretmenim bir yandan yüzünü hızla yağan tipiden koruyor, bir yandan da öksürüyordu. Yüzlerce kız öğrenci yere serilmiş bembeyaz halının üzerinde neşe içinde yürüyorlardı. Öğretmenler, hademeler ve polisler kızlara çabuk eve diye bağırıyorlardı. Kızlar ise aralarında gülüşüyor, kışın gelişini kutluyorlardı. Siz kışın gelişini kutluyorsunuz. Fakat etrafta ne yiyecek yemeği, ne ayakkabısı, ne de ısınacak sobası olan çocuklar var. Köylerde ateş yakmak için çalı çırpı toplamak zorunda olan binlerce çocuk bulunuyor. Yüzlerce okul karlar altında. Birçok öğrenci içeride soba dumanından zehirlenme tehlikesi geçirmekte ve aşağı doğru hızla inen kara büyük bir korkuyla bakmaktalar. Siz kışın gelişini kutluyorsunuz ama biraz da kışın bazı insanlara getirdiği sefalet ve ölümü düşünün, baban. Duvarcı, 11 Pazar. Duvarcı bugün babasından kalma av kıyafetleriyle geldi. Eve geldiğinde bizi çok eğlendirdiği için babam onun her zaman bize uğramasını ister. İçeri girer girmez sırılsıklam olmuş başlığını çıkarıp cebine tıkıştırdı. Daha sonra salona girdi ve uzun süre mobilyalara ve duvarda asılı tabloya baktı. O biraz dinlendikten sonra birlikte tahta oyuncaklarla oynamaya başladık. Duvarcı bu tür oyuncaklardan çok güzel köprüler ve kuleler yapıyor. Bir yandan oyun oynarken diğer yandan da onun ailesinden konuşuyorduk. Bana ailesinin bir çatı katında yaşadığını, babasının ise okuma yazma öğrenmek için bir akşam okuluna gittiğini söyledikten sonra ailesini anlatmayı sürdürdü. Benim babam neredeyse kapıdan geçemeyecek kadar iri yarı bir adamdır. Beni tavşan surat diye çağırır. Saat 4'te birlikte çay içtik. Babam duvarcının ceketinden yere dökülmüş duvar sıvalarını temizlememe izin vermedi. Biraz sonra kendisi bunları gizlice temizledi. Duvarcı oyun oynamayı sürdürürken bir ara ceketinin düğmesinin düştüğünü fark etti. Annem ceketin düğmesini dikerken de onu büyük bir dikkat ve şaşkınlıkla izledi. Oyunumuz bittikten sonra ona bir karikatür dergisi verdim. O gördüğü karikatürleri hemen taklit etmeye başlayınca babam gülmekten yerlere yattı. Duvarcı bizim evden çıkarken o kadar mutluydu ki sevinçten beresini bizim evde unuttu. Bu arada duvarcının adı Antonio Rabuco. Duvarcı gittikten sonra çok geçmeden babam bana şu notu yazdı. Biliyor musun oğlum bugün neden sofayı temizlemeni istemedim? Çünkü arkadaşın evdeyken burayı temizlemeye girişmen onu kırabilirdi. Duvarcı odayı kasten kirletmedi. Üstelik burası o çalışırken kirlendi. Bir iş yapıldıktan sonra ortaya çıkan yığına pislik denmez. Bu toz veya kireçtir. Sakın bir işçiye o işini bitirdikten sonra etrafı çok kirletmişsin deme. Örneğin etrafta işinin izleri kalmış diyebilirsin. Bak oğlum, her zaman duvarcının iyiliğini istemen gerektiğini unutma. Çünkü o hem senin arkadaşın hem de bir işçinin oğlu. Baban. Bir kar topu. 16 Cuma. Bugün etraf karlarla kaplı olduğu için okulun çıkışında çok kötü bir olayla karşılaştım. Birkaç çocuk yerden aldıkları kar toplarını önlerine gelene savuruyorlardı. Kaldırımdan birçok kişi geçiyordu. Aralarından iyi giyimli bir bey kesin artık şunu diye bağırdı. Bu sırada kaldırımın öbür kenarında yaşlı bir adam yere çömelmişti. Bir eliyle de gözünü tutuyordu. Bunu gören insanlar birer ikişer yaşlı adamın yanına geldiler. Adamcağızın gözüne sert bir kar topu isabet etmişti. Etrafta kar topu oynayan çocuklar ise yıldırım hızıyla kaçışmışlardı. Ben o sırada kitapçının vitrinine bakıyordum. Yanımda babam vardı. Garone, Coretti, Duvarcı ve Garofi koşarak yanıma geldiler ve vitrine bakıyormuş gibi yaptılar. Yaşlı adamın etrafını saran kalabalığın arasından bunu kim yaptı acaba gibi sesler yükseliyordu. İnsanlar çevrede duran çocukların ellerinin ıslak olup olmadığına bakıyorlardı. Garofi tam benim yanımdaydı. Elleri tir tir titriyordu. Yüzü ise korkudan kireç gibi olmuştu. Etraftakiler kimdi o diye sormayı sürdürüyorlardı. Bunun üzerine Garone Garofi'ye dönerek hadi yaptığını itiraf et artık yoksa başka birinin canı yanacak dedi. Garofi korkudan yaprak gibi titreyerek fakat istemeden oğlu diye mırıldandı.